Ayrım 21 Tuzak Wilbur Smith Sayfa 190 Isabella İspanya'da sadece 5 gün kalmıştı. Yine de Nana seçim kampanyasının tam ortasında böyle sudan bir mazeretle ülke dışına çıkmasına çok kızmıştı. Seçimden önceki cuma günü Başbakan John Forster, ulusal parti adayını desteklemek için Sea Point belediye binasında bir toplantıda konuştu. Ona bu konuşmayı yaptırmak için tüm kurnazlığını kullanmıştı Santain Courtney Malcomes. Parti Sea Point'in rakiplerinin bir kalesi olduğunu ve boşuna çabalamakta olduklarını biliyordu. Ağır toplarını ileri sürmekte pek istekli değillerdi ama her zaman olduğu gibi yine Santain kazandı. Başbakanın konuşacağı duyulunca toplantı salonu tıklım tıklım dolmuştu. Önce Isabella konuştu. Konuşmasını 10 dakikayla sınırlamıştı. Tüm kampanya boyunca yaptığı en iyi konuşma oldu bu. Geçmiş haftalarda çok değerli deneyimlere sahip olmuş ve kendine güveni gelmişti. İspanya yolculuğu da onu canlandırmış gibiydi. Nana ve Şahsa yapacağı konuşmayı dikkatle incelemişler ve daha önce onların önünde konuşmuştu. Bu iki eski kurnaz politikacı kendisine çok değerli fikirler vermişlerdi. Kalabalığın önündeki Isabella'nın gençliği ve güzelliği dinleyicilerin yüreklerine akmıştı sanki. Konuşması bitince ayağa kalkıp alkışladılar. Yanı başındaki John Forster da iri kırmızı suratını sallayarak, alkış tutarak kendisini onayladığını gösterdi. Ertesi çarşamba akşamı seçim sonuçları alındı. Herhangi bir sürpriz olmamıştı. İlerici parti yine eskisi gibi milletvekilliğini almıştı. Ancak bu kez Isabella aradaki farkı 1200'e indirmişti. Sanki kaybeden değil de kazanan oymuş gibi taraftarları kendisini omuzlar üstünde taşıdılar salondan dışarı. Bir hafta kadar sonra John Forster Isabella'yı parlamentodaki bürosuna çağırdı. Isabella binayı iyi bilirdi. Babası Hendrik Verwoerd'in kabinesinde bakanken odası başbakanın odasından iki kapı ötedeydi. Şahsa bakanlığı sırasında Isabella'nın odasını istediği gibi kullanmasına izin vermişti. O da Cape Town'a geldiğinde burasını buluşma yeri olarak kullanırdı. Şimdi geniş koridordan geçerken bütün o eski anılar canlanıyordu gözlerinin önünde. Başbakan kendisini sadece birkaç dakika bekletti. Odasına girdiğinde de karşılamak için masasının ardından çıktı. "Beni görmek istemenize çok mutlu oldum, John," dedi Isabella kusursuz Afrikan diliyle. Adamın onayını almadan böyle bir hitap şekli kullanmaması gerekirdi. Ancak ya da amca en büyük bir saygı sözcüğüydü. Kumarı da kazanmıştı. Forster'ın mavi gözleri kızın bu cesaretini takdir ettiğini gösteren bir parıltıyla doldu. Sea Point için seni kutlamak istiyordum Bella. Isabella bu kabul edilme belirtisi karşısında heyecanlandı. Adının bu kısaltılmış biçimini kullanması olağanüstü bir takdirdi. ''Kahve içmek üzereydim.'' diye Forster sehpanın üstündeki gümüş ve porselen takımı gösterdi. ''İkimize de birer fincan doldurur muydun acaba?'' Kahvesini yudumlarken de genç hanım şimdi ne yapacaksın bakalım?'' diye sordu. Milletvekili olamadığına göre. John, babamın yanında çalışıyorum ama.'' ''Bunu biliyorum.'' diye sözünü kesti Forster. ''Ama böyle taze politik yetenekleri başıboş bırakamayız.'' ''Senato üyeliğini düşündün mü hiç?'' ''Senato mu?'' Isabella yutkundu, kahve boğazını yaktı. ''Hayır Sayın Başbakanım, hiç düşünmedim. Kimse bana...''
''Şimdi ben söylüyorum işte. Yaşlı Kleinhans gelecek ay emekli olacak. Onun yerine bir aday göstermek zorundayım. Mecliste sana garanti bir yer bulana kadar orada kalırsın.''
Isabella fincanını bırakıp dili tutulmuş gibi baktı adama. Bir yandan da bu yeni gelişmeyi düşünmeye çalışıyordu.
''Adaylığı kabul eder misin?'' diye sordu Forster.
Müthiş bir başarıydı bu. Hiçbirinin, hatta Şahsa ile Nana'nın bile akıllarına gelemeyen bir şey. Hendrik Verwoerd politikaya senatoda başlamıştı. 28 yaşında bir Isabella, hiç kuşkusuz senatonun en genç, en zeki ve kesinlikle en güzel senatörü olacaktı. Senatörlüğün arkasından çeşitli komisyon üyelikleri gelecekti. Isabella sahip olduğuna inandığı yeteneğin yarısına bile sahip olsa, ulusal partinin kendisini partinin başlıca feminist politikacısı yapacaklarını biliyordu. İktidar güçlerinin arasına girmesi uzun sürmeyecek, en gizli devlet sırlarını öğrenebilecekti. ''Bana büyük bir şeref verdiniz Sayın Başbakanım.'' Sesi bir fısıltıydı sanki. ''Senin vatanına daha büyük bir şerefle hizmet edeceğinden hiç kuşkum yok.'' Forster elini uzattı. ''Sizi kutlarım senatör.'' Isabella adamın elini sıkarken sırtından aşağı buz gibi bir suçluluk parmağının inmekte olduğunu hissetti. İhanet ve sahtekarlığın ürpertisi ama buna engel oldu. Kırmızı Gül'ün efendileri için şimdi paha biçilmez bir değerde olduğunu düşündüğü anda birden ferahladı. Artık koşulları kendisi ileri sürebilir, istediği ödülü kendisi tayin edebilirdi. Nicky ile Ramon diye düşündü. Ramon ile Nicky az kaldı. Tahmin edebileceğimizden de az. Yine birlikte olacağız. Isabella Carew'nun o sert görkemliliğine hayrandı. Kendisi henüz bir çocuk yanşasa almıştı bu büyük koyun çiftliğini. Babasıyla o büyük sürüngenler döneminde geniş bir bataklık olan topraklarda fosil avcılığı yapmış, buldukları taşlaşmış kemik ve dişlerin büyüklüğü karşısında şaşkına dönmüştü. Evleri adını o korku veren yaratıklardan ve dağlardan birinin eteğinden fışkıran tatlı sudan almıştı. Canavar pınarı, yemyeşil çimenleri ve rengarenk bahçeleriyle evin üstünde kızıl bir kayadan duvar yükselirdi. Kayanın çatlakları arasında kartallar ve akbabalar yuva yaparlardı. Koyun çiftliği 60 bin dönümdü. Merinos türü koyunlar arasında antilop sürüleri dolaşırdı. Hem koyunlar hem antiloplar dikenli çöl çalılarıyla beslenirler ve bu da etlerine hafif bir baharatlı lezzet verirdi. Şahsa kışları av mevsiminin başında yıllık antilop avı için canavar pınarına dostlarını davet ederdi. Karu'da 10 santimden fazla yağmur alındığı yıllar iyi bir yıl sayılırdı ve böyle bir mevsimde antiloplar 2 kere doğum yaparlardı. Sonuç sayılarının kontrol altına alınması gereken bir sürü bolluğu olurdu. Böyle bir yılda çölün pek zayıf olan bitki örtüsünü korumak için 1000 tane antilop avlanması gerekirdi. Gary arkadaşlarıyla ailelerini Johannesburg'dan getirmişti. Canavar pınarı pisti yeni Layer jetinin inip kalkabilmesi için uzatılmış ve asfaltlanmıştı. Konukların geri kalanını şahsa Cape Town'dan getirmişti. Senato tatile girene kadar Isabella Cape Town'dan ayrılamamıştı. Sonra babasının 29. doğum günü armağanı olan gümüş rengi Porsche ile yola çıkmıştı. Yanında Nana vardı. Yaşlı kadının hikayeleri yolda geçen uzun saatleri kısaltırdı. Şahsa'nın aksine Nana hız göstergesine bakmazdı. Beaufort West'le çiftlik arasındaki düzlükte bir ara saatte 160 mile çıktıysa da Nana'dan hiçbir protesto sesi yükselmemişti. Canavar pınarının mutfağının önünde durduklarında öğleden sonraydı. Hizmetçiler ve köpekler koşa koşa fırladılar kendilerini karşılamak için. Isabella sonunda odasına kaçabildiğinde Nani banyonun suyunu doldurmuş bavullarını boşaltıyordu. ''Aman tanrım çok yoruldum Nani, bir hafta uyuyabilirim doğrusu.'' ''Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın.'' dedi kadın. ''Bırak bu ağızları Nani, sen Müslümansın.'' ''Kurallarımız aynıdır.'' diye homurdandı Nani. Isabella yatağa attı kendini. ''Erkekler nerede?'' ''Avlanıyorlar kuşkusuz.'' İçlerinde işe yarayanı var mı Nani? Var ama hepsi evli. Sen kendi erkeğini getirmeliydin Bayan Bella. Nani duraksadı. Bak karısı olmayan yeni bir tane var ama. Sonra başını salladı. Ama onu da sen beğenmezsin. Neden? Kafasında tek tel saç yok diyen Nani neşeyle güldü. Nani haklıydı. Adamın sevimli ve duygulu bir yüzü, çok güzel iri Yahudi gözleri olmasına rağmen Isabella'yı pek etkilememişti. Güneşte yanmış kafası çıplak ve çilliydi. Ensesinde bir tutam saç vardı sadece. Gary ile konuşmaktaydı. Isabella yemek öncesi kokteyle indiğinde pek keyifli hissediyordu kendini. Sıcak banyodan sonra bir saat uyumuştu. Üzerinde aldatıcı derecede sade mavi bir ipekli elbise vardı. Epey açık olan dekoltesi evli olsun olmasın her erkeğin bakışını üzerinde topluyordu. Isabella doğruca Gary'nin yanına gitti. Ağabeyini aylardır görmemişti. ''Benim koca ayıcığım'' diyerek kucakladı. Gary kolunu kız kardeşinin belinden çekmeden adamla tanıştırdı. ''Bella, Profesör Aaron Friedman'la tanıştırayım seni. Aaron, bu da benim kız kardeşim. Senatör Doktor Isabella Courtney.'' ''Aman Gary'' diye ünvanlarının böyle sıralanmasına itiraz eden Isabella, Aaron Friedman'ın elini sıktı. Adamın ince kemikli ama güçlü bir eli vardı. Bir piyanistin ya da bir cerrahın eli gibi. Aaron Kudüs Üniversitesi'nden izinli olarak burada bulunuyor. ''Kudüs'e bayılırım'' dedi Isabella. ''Aslında İsrail'i çok severim. Öylesine canlı, öylesine tarih ve din dolu bir yer ki.'' Adamla bir dakika daha meşgul olduktan sonra babasını bulmaya gitti. Babası konuklarının karılarından en güzel üçünü çevresine toplamış espriler yapıyordu. ''Benim güzel babam.'' Isabella babasını öpüp koluna girerek yanındaki yerini aldı. Birlikte ne kadar uyumlu bir çift oluşturduklarını bilirdi. Çok geçmeden her zamanki gibi zarif bir topluluğun merkezi oldular. Gösterişli bir karu gün batımı ortalığı ve bulutları kızıla boyarken şampanyalarını yudumladılar. Erkeklerden biri söz arasında ''Giyinirken radyoyu dinliyordum'' dedi. ''Etiyopyalılar Haile Selasiye'yi tahttan çekilmek zorunda bırakmışlar.'' ''Lanet fırça kafalılar ve haydut yığını'' dedi bir diğeri. ''Savaşta 6. tümenle oradaydım. Bizim işimiz güçtü. Şasa Hurricane ile uçarken biz aşağıda taban tepiyorduk.'' Şasa göz boşluğunu örten kara bez parçasına dokundu. ''O zamanlar Habeşistan'dı ülkenin adı. Herifleri göz altında bulunduralım derken gözün birini orada bıraktık.'' Gülüştüler. Bir başkası ''Haile Selasi esaslı adamdı aslında'' dedi. ''Şimdi ne olacak merak ederim doğrusu.'' ''Kara Afrika'nın başka yerlerinde neler oluyorsa o olacak elbette. Karışıklık ve komünizm, cinayetler ve Marksizm.'' Hepsi bunu onayladıklarını belirtmek için başlarını salladıktan sonra güneşin batışının son görkemli anlarını seyretmeye koyuldular. Gece bir sahne perdesi hızıyla inmiş ve hemen o anda akşam serinliği başlamıştı. Yemek gongu da tam zamanında çaldı. Santayn terasın ucundaki koltuğundan kalkıp konuklarının mum ışıklarının gümüş ve kristal takımları aydınlattığı, cilalı ceviz ağacının antika bir ışıltı verdiği sofraya götürdü. Isabella adı yazılı kartın Gary ile Aaron Friedman arasına yerleştirilmiş olduğunu gördü. Lanet olsun diye düşündü. Gary'nin tanıştırmasından sonra adamın hep kendisine baktığına dikkat etmişti. Nana'nın topluluğun tek bekar erkeğini yanına oturtması doğaldı. Aaron koşup oturması için iskemlesini tuttu. Isabella otururken hoş sohbet davranmaya karar verdi. Erkeğin iyi konuşması ve kendine özgü bir mizah yeteneğine sahip olması da hoşuna gitmişti. Artık çıplak kafasını görmüyordu. Gary öteki yanındaki kadınla konuşmaktaydı. Birden dönüp Isabella'nın yanındaki Aaron'la konuşmaya başladı. ''Aaron, pazartesi öğleden sonra mutlaka Pelin Dağbay'a dönmek zorundaysan ben seni uçakla götürürüm.'' Isabella yanaklarının kızardığını hissetti. ''Nükleer Araştırma Enstitüsü vardı Pelin Dağbay'da.'' Gary kaygıyla bakıyordu kız kardeşine. ''İyi misin Bella?''
''İyiyim elbette.''
''Bir an çok garip göründün de.''
''Saçmalıyorsun Gary, hayal görüyorsun galiba.''
Ama Aaron'la Gary nasıl gideceklerini konuşurlarken düşünmeye başlamıştı. Gary yine yanındaki kadına döndüğünde artık kendini toparlamıştı.
''Size ne öğrettiğinizi sormayı ihmal ettim profesör.''
''Bana Aaron deyin doktor.'' Isabella gülümsedi.
''Siz bana Isabella dersiniz profesör.''
''Ben bir nükleer fizikçiyim Isabella. Korkarım çok sıkıcı bir meslektir.'' ''Kendine haksızlık ediyorsun Aaron.''
Isabella hafifçe erkeğin bileğine dokundu. ''Savaşta olsun, barışta olsun geleceğin bilimidir fizik.''
Isabella hala adamın bileğini tutarak bir omzunu ona çevirdi ve hafifçe öne eğildi. Dekoltesini örten ipekli kumaş birden açılıvermişti. Isabella sütyen giymemişti. Erkeğin bakışları yön değiştirip gözleri birden irileşince meme başlarına bakmakta olduğunu anladı. Kendini toparlayıp gösteriyi sona erdirmeden iki saniye kadar öylece kaldıktan sonra adamın bileğini bıraktı. Aaron Friedman o iki saniye içinde müthiş bir değişime uğramıştı. Artık büyülenmiş bir insandı.
''Karın nerede Aaron?''
''Karımla 5 yıl önce boşandık.''
''Oo, çok üzüldüm.''
Isabella sesini boğuk bir mırıltıya döndürdü ve üzüntüsünü gözleriyle gösterdi. O gece yatmaya hazırlanır makyajını silerken aynada kendisine baktı. ''İsrail, Pelin Daba, nükleer fizik.'' diye mırıldandı. ''Bunun sonu büyük bir patlamadır ancak.'' Bu 2 yıl içinde efendilerine bir bilgi göndermediği 1 ay bile geçmemişti. Bunlardan çoğu sıradan raporlar ve toplantı tutanaklarıydı. Ama bu olay Nikolas'la yeniden buluşmasını çabuklaştırabilirdi. Aaron yemekte attan ve binicilikten çok hoşlandığını söylemişti. Ama Isabella'nın hoşuna gideceğini bilse kutup yolculuklarından ve jilet yemekten de aynı derecede hoşlandığını anlatacağından hiç kuşku yoktu. Yakında at üstünde nasıl durduğunu görecekti. Ertesi sabah gezintiye çıkmayı kararlaştırmışlardı.
''Ne kadar ileri gideceksin?'' diye sordu Isabella aynadaki aksine. Sorusunu yanıtlamadan uzun uzun düşündü. ''Çok da tatlı ve eğlenceli biri. Ayrıca çıplak kafalı erkeklerin seks güçlerinin de müthiş olduğu söylenir.'' Sonra da aynada kendisine bakıp yüzünü buruşturdu. ''Tam bir Matahari olma yolundasın değil mi?'' Ama bu şaka perdesi altında Naki ve Ramon için her şeyi yapacağını biliyordu. Ertesi sabah ahırlara indiğinde gün daha yeni ağarmaya başlamıştı. Aaron giyinmiş olarak bekliyordu. Kendi binici takımı ve çizmeleri olması yüreklendirici bir şeydi. Atlar biraz ısındıktan sonra Isabella kendi kısrağını 4 nala kaldırıp kurumuş nehir yatağından baraja doğru sürdü. Kıyıya vardıklarında bir mısır kazı sürüsü havalandı başlarının üstünde. Isabella eğerden kaydı, ipekli eşarbının ucuyla gözünü sildi. Aaron da telaşla atladı atından. ''Bir şey mi oldu Isabella?''
''Gözüme bir şey kaçtı galiba.''
''Bakabilir miyim?'' Isabella yüzünü erkeğe çevirdi. Aaron kadının yüzünü avuçları içine alıp gözünün içine baktı. ''Bir şey göremedim.'' Isabella uzun kara kirpiklerini kırpıştırdı. Sabah güneşinin ilk ışıkları göz bebeklerinin derinliğinde binlerce parçaya kırılıyordu.
''Emin misin?''
Erkeğin soluğu tatlıydı. Vücudu da temiz ve erkekçe kokuyordu. Gözlerinin içine baktı. Yanık bal kadar parıltılı ve koyuydu gözleri. Aaron kadının gözünün altına ovuşturdu. ''Şimdi nasıl?'' Isabella yine kırpıştırdı gözlerini.
''Tılsımlı bir elim var. Çok daha iyiyim şimdi. Teşekkür ederim.'' Sonra da ıslak ve aralık dudaklarla öptü erkeği.
Aaron birden ürperdi. Sonra kendini hemen toplayıp kadını belinden kavradı. Isabella karnını erkeğe doğru iterek onun diliyle bir an ağzının içini araştırmasına izin verdi. Sonra onun kasıklarındaki kabartıyı fark edince geri çekildi.
''Ahıra kadar yarışa var mısın?'' diyerek atına atladı sonra.
Bundan sonraki 3 gün Aaron Friedman'ın hayatı zevkli bir işkenceye dönüşmüştü. Isabella masanın altından bacağına dokunuyordu. Yüzme havuzunda su topu oynarlarken erkeğin kendisini iyice ellemesine ses çıkarmadı. Çimenlikte uzanmışlar ve Aaron ona Shelley'den şiirler okurken bikinisinin üstünü gözlerinin önünde düzeltti. Ava gitmek için cipe binerlerken o gün özel olarak giydiği saydam donunu görmesini sağladı. Terasla dans ederlerken kasığını erkeğe dayayıp ağır ağır sürtünüyordu. Aralarında bir kriket sopası gibi sert bir şey vardı. Aaron'un Gary ile gideceği günün gecesi kendisini yatak odasının kapısına kadar geçirmesine izin verdi. Aaron kadını öperken sırtını sıkıca duvara dayamıştı ve Isabella'nın eteği beline kadar çıkmıştı. Isabella da neredeyse onun kadar soluksuz kalmıştı, durmasını istemiyordu. İlk sezgileri doğru çıkmıştı. O parmaklarla bir konser piyanisti olmalıydı erkek. Bu akşam kapını kilitleme diye mırıldandı Aaron. Isabella içine düştüğü şehvet dalgasından çırpınarak kurtuldu.
Çıldırdın mı sen?
Titreyen parmaklarla eteğini indirdi. Bütün ailem burada. Babam, ağabeyim, babaannem. Evet, çıldırdım artık. Beni sen çıldırtıyorsun. Seni seviyorum, seni istiyorum. Bu bir işkence Bella. Buna daha fazla dayanamam.
Biliyorum, ben de öyleyim. Johannesburg'a gelirim.
Ne zaman? Söyle ne zaman sevgilim?
Ben sana telefon ederim. Numaranı ver bana.
21. ayrımın sonu. Sayfa 198.